Ayrım 8. Öteki renkler Orhan Pamuk. Sayfa 86. Eşyalar konuşurken sizler nasıl uyuyorsunuz? Bazen geceleri yataktan kalktığımda yerdeki mahalleyi niye öyle hiç anlamıyorum. Her karenin üzerinde bir takım çizgiler var. Niye öyle? Her kare muşambada birbirinden farklı. Sonra kaloriferin borusu da öyle. Kendi öyle istediği için sanki. Kıvrılıyor ve artık canı sıkıldığı için boru değil biraz da kalorifer olayım diyor. Lamba da öyle bir tuhaf. Eğer ampulünü hiç görmüyorsan aslında şöyle olduğunu düşünebilirsin. Lambanın ışığı çinko sapından ve başlarındaki saten kumaştan dışarı çıkıyor. Hani bir insanın yüzünün derisinden dışarı ışık fışkırırsa. Nasıl olur söyle. Bazen size de öyle olur, bilirim. Acaba kafa tasımın içinde bir ampul yansa, mesela gözlerimle ağzımın arasında derinde bir yerde, ışığı nasıl tatlı bir şekilde dışarı sızardı, derimin gözeneklerinden diye siz de düşünürsünüz. Özellikle yanaklarımızdan ve alnımızdan. Akşamüstü birdenbire elektrikler kesilince. Ama böyle şeyleri düşündüğünüzü hiç söyleyemezsiniz. Ben de öyle yapıyorum. Kimseye söylemiyorum. Kapının önündeki boş şişelerin birbirine ve dünyaya hiç uymadığını, zaten kapıların ne tam açık, ne tam kapalı olmasının bir umut kaynağı olduğunu. Koltuk örtüsünün içindeki salyangozumsu şekillerin sabaha kadar biz böyle kıvrıldıkça kıvrılıyoruz ama kimse fark etmiyor dediklerini. Yakınlarda bir yerde ayağımın 7 santim altında ya da tavanın içinde tuhaf kurtçukların betonu ve demiri tıpkı ahşap kurtları gibi ağır ağır kemirdiklerini. Masanın üzerindeki makasın birdenbire harekete geçip kendi dilediği ve istediği gibi önüne geleni kesmeye başlayacağını ama kanlı facianın 15 dakikadan fazla sürmeyeceğini. Telefonun kendi kendine başka bir telefonla görüştüğünü ve bu yüzden suskun olduğunu. Bütün bunları ben de kimseye söylemiyorum. Önceleri bu belirgin gerçekleri kimselerle paylaşamamak beni biraz huzursuz ve sinirli yapıyordu. Kimse söz etmiyor ve bunlardan kimse söz etmiyorsa belki yalnızca bana açıklanıyor bu gerçekler. Bunun sorumluluğu yalnızca bir yük değil. İnsan gerçekliğinin bu önemli boyutun sırlarının niye kendisini ifşa edildiğini de düşünüyor. Niye şu sigara küllüğü bana ezik ve mutsuz olduğunu söylüyor? Kapının mangalı neden kederli? Buzdolabını açarsam 20 yıl öncesine çıkan bir dünyanın eşiğine geleceğimi neden bir ben düşünüyorum? Neden bu saatte yakındaki martıların ve duvar diplerindeki küçük yaratıkların tıkırtılarını bir ben duymak zorundayım? Halının saçaklarını hiç gördünüz mü? Ya içindeki desenlere gizlenmiş işaretleri? Dünya tuhaflıklar ve işaretlerle kaynaşırken herkes nasıl uyuyabiliyor? Bu kadar çok insanın işaretlerle ilgisiz kalamayacağını düşünerek rahatlamaya çalışıyorum. Az sonra uykumda ben de bir hikayenin parçası olacağım. Rüya. 1991 doğumlu Rüya hakkındaki hiç zorlanmadan kendiliğinden yazabiliyorum. Birisi hakkında kolayca ve istekle yazabilmek sorunsuz bir aşkın işareti midir? Manzara. Dünyadan söz edecektim, içindeki şeylerden. Niye anlatmaya buradan başlıyorum bilmiyorum. Bir gün hava sıcaktı. 5 yaşındaki kızım Rüya ile adada kalıyorduk. Sonra at arabasıyla gezmeye çıktık. Ben arabaya ters oturdum. Kızım da benim karşıma. Yüzü gidiş yönünde. Ağaçlı çiçekli bahçeler arasından geçtik. Alçak duvarlar, ahşap evler, bostanlar. Araba tıkı tıkı ilerlerken 5 yaşındaki kızımın yüzüne bakıyordum. Yüzündeki ifadeye, dünyada ne gördüğüne. Şeyler, eşyalar, ağaçlar, duvarlar, afişler, yazılar, sokaklar, kediler, asfalt, sıcak. Sıcak mı sıcak? Sonra yokuş başladı. Atlar pufladı. Arabacı kırbacını vurdu. Araba yavaşladı. Bir eve baktım. Kızımla ben, ikimiz de yanımızdan akıp geçen dünyanın sanki aynı yerine bakıyorduk. Tek tek şeyleri, yaprak, çöp tenekesi, top, at, çocuk, ev, bisiklet. Ama yaprağın yeşiline, çöp tenekesinin kırmızısına, topun zıplayışına, atın bakışına, çocuğun yüzüne. Sonra bunlar bir anda çekip gidiyorlardı. Biz de zaten onlara bakmıyorduk tam. Gözümüz tam hiçbir yerde durmuyordu. Sıcak öğleden sonra dünyanın hiçbir yerine bakmıyorduk. Sıcakta her şey olup gidiyordu. Hamur gibi. Sanki buharlaşmış bir dünya. Biz de dağılmış gitmişiz. Hem görüyoruz hem de görmüyoruz. Dünya bir sıcak renk olmuş. Biz de onu aklımızla görüyoruz. Ormandan geçtik. Ama orası bile serin değildi. İçinden bir sıcak çıkıyordu sanki. Atlar yokuş dikleştikçe yavaşladılar. Ağustos böceklerini duyuyorduk. Araba iyice yavaşlamış, yol sanki çamlarla daralmıştı ki birden bir manzara gördük. "Bırs!" dedi arabacı. Atları durdurdu. "Dinlensinler!" dedi. Durup manzaraya baktık. Yanımız hemen uçurumdu. Aşağıda kayalar, deniz. Bir buğunun içinde öteki adalar. Ne kadar da güzeldi denizin mavisi. Üzerinde kamaşan güneş. Her şey tertemiz, pırıl pırıl yerli yerinde. Manzara sanki tamı tamamına bir dünya. Rüya ile ona bakmayı seviyorduk. Sessizce. Arabacı bir sigara yaktı, kokusu geldi. Niye güzeldi buradan dünyaya bakmak? Belki hepsi gözüktüğü için. Belki buradan düşersek öleceğimiz için. Belki uzaktan hiçbir şey kötü olmadığı için. Belki hiç bu kadar yukarıdan bakmadığımız için. Ne yapıyorduk şimdi biz burada, bu dünyada? Güzel mi dedim rüyaya? Niye güzel? Buradan düşersek ölür müyüz? Ölürüz. Bir an korkuyla uçuruma baktı. Ama sonra sıkıldı. Uçurum, deniz, kayalar. Her şey hep aynıydı. Hiç hareket etmiyordu. Sıkıcı. Bir köpek geldi. Köpek dedik. Kuyruğunu sallıyordu, hareket ediyordu. Onu sevdik. Manzaraya bir daha bakmadık. Köpekler hakkında bildiklerim. Geçen hafta sıcakta adada at arabasıyla ben ve 5 yaşındaki kızım Rüya gezmeye çıkmıştık. Onu anlatmıştım. Hani sonra uçurumun kenarında arabada durmuş, manzaraya bakmıştık ki bir köpek gelmişti. Çamur rengi, özelliksiz bir köpekti bu. Kuyruğunu sallıyordu. Hüzünlü gözleri vardı. Meraklı köpekler gibi bizi koklamadı. Kederli gözleriyle bakarak tanımaya çalıştı. İyice tanıyınca ıslak burnunu arabanın içine doğru soktu. Sessizlik. Rüya korktu. Bacaklarını çekti, bana baktı. "Korkma," diye fısıldadım. Karşı koltuktan Rüya'nın yanına geçtim. Köpek de uzaklaştı. Ona birlikte dikkatle baktık. Dört ayaklı bir yaratık. Nasıl bir şeydir acaba köpek olmak? Gözlerimi kapadım. Ama köpek olmak nasıldır diye düşüneceğimi, köpekler hakkında bildiklerimi hatırlamaya başladım. 1. Geçenlerde mühendis bir arkadaş Amerikalılara Sivas Kangal köpeğini sattığını anlattı. Çıkarıp gösterdiği reklam broşüründeki çok güzel, dimdik, dinç bir Kangal köpeğinin fotoğrafı vardı. Ve altında şöyle yazıyordu. "Merhaba, ben Türk Kangal köpeği. Boyum ortalama şu kadar santimdir. Ben şu kadar yıl yaşarım. Ve şöyle akıllıyımdır, böyle soyluyumdur. Geçenlerde bir arkadaşımız kaybolmuş ama koklaya koklaya 600 kilometre ötedeki sahibini bulmuş. İşte bize böyle akıllı ve sadık oluruz," vesaire. 2. Resim romanlarda Türk köpekleri ya da Türkçe'ye çevrilmiş köpekler hav der. Yabancı resim romanlarda ki köpekler ise faf der. Köpekler hakkında aklıma gelenler bu kadardı işte. Kendimi zorladım ama başka hiçbir şey hatırlayamadım. O kadar da yaşamış, belki de on binlerce köpek görmüştüm. Ama aklıma başka bir şey gelmiyordu. Bir de tabii dişleri sivridir, ısırırlar gibi şeyler. "Baba, ne yapıyorsun?" dedi Rüya. "Gözlerini kapama öyle, sıkılıyorum." Gözlerimi açtım. "Arabacı," dedim. "Nerenindir bu köpek?" "Nerede köpek?" dedi. Gösterdim. "Bunlar ilerideki çöplüğe gelir," dedi arabacı. Köpek kendinden bahsedildiğini anlamış gibi önüne bakıyordu. "Kışın aç kalırlar, kırılırlar, birbirlerini parçalarlar." Bir sessizlik oldu. Uzun bir süre kimse konuşmadı. "Baba, sıkıldım," dedi Rüya. "Arabacı, gidelim," dedim. Araba hareket edince Rüya ağaçlara, denize, yola daldı da beni unuttu. O zaman gözlerimi kapadım ve köpekler hakkında bildiklerimi son bir gayretle hatırlamaya çalıştım. 3. Bir zamanlar bir köpek sevmiştim. Sonra zehirlediler, öldü. Uzun bir aradan sonra beni görünce o köpek o kadar sevinirdi ki karnını kaşıyayım diye yerde kıvranırken çişini kaçırırdı. 4. Köpek resmi yapmak kolaydır. 5. Bir arkadaşım mahallesindeki köpek zenginlere ses etmez, geçen fakirlere öfkeli öfkeli havlardı. 6. Köpek ve yerde sürüklenen kopmuş zincir çıkırtısı beni korkutur. Kötü bir hatıram olmalı. 7. Deminki köpek de arkada kaldı. Sonra gözlerimi açtım ve şöyle düşündüm. Demek ki insan aslında çok az şey hatırlıyor. Gördüğüm, seyrettiğim on binlerce köpek bu dünyada benim karşımdayken o zaman güzeldiler. Dünyanın şaşırtıcılığı da öyle. Şimdi şurada, burada karşımızda olması. Sonra hepsi gidiyor, yok oluyor her şey. Mutlu olmak. Mutlu olmak ayıp mı? Böyle düşündüğüm çok olmuştur. Şimdi de sık sık öyle düşünüyorum. Hatta bazen mutlu olabilenler kötüler ve aptallardır da diyorum. Ama arada bir şöyle düşündüğüm de oluyor. Hayır, Mutlu olmak ayıp değil, akıllılıktır. Küçük kızım Rüya ile birlikte denize gittiğimiz zaman ben dünyanın en mutlu adamı oluyorum. Dünyanın en mutlu adamı hayatta en çok ne ister? Tabii ki dünyanın en mutlu adamı olmaya devam etmeyi. Bunun için de her seferinde hep aynı şeyleri yapması gerektiğini anlar. Biz de hep aynı şeyleri yapıyoruz. Bir, önce ona diyorum ki, bugün denize şu saatte gideceğiz. Sonra da Rüya o saat iple çekmeye başlıyor. Ama zaman fikri biraz karışık. Mesela, birden yanıma geliyor ve şöyle diyor. Daha vakit olmadı mı? Hayır. 5 dakika sonra mı olacak? Hayır. 2,5 saat sonra olacak. 5 dakika sonrasında gelip iyi niyetle şöyle diyebiliyor. Baba, denize şimdi mi gidiyoruz? Ya da daha sonra birdenbire kandırıcı bir sesle şöyle diyor Rüya. Hadi, gidelim mi? 2. Sonunda hiç gelmeyecekmiş zannedilen deniz vakti geliyor. Rüya mayosunu giymiş olarak 4 tekerlekli Safa marka çocuk arabasına kuruluyor. İçinde havlular, başka mayolar, ıvır zıvır olan hasır çantayı kucağına yerleştiriyorum ve arabayı alışkanlıkla itiyorum. 3. Parke kaplı yokuştan aşağı inerken Rüya ağzını açıp "Aa!" diye bir ses çıkarmaya başlıyor. Çocuk arabası parkelerde titredikçe ağzından çıkan ses "Aa!" şekline dönüşüyor. Taşların Rüya'nın ağzından çıkardığı bir müzik. İkimiz de dinleyip gülüyoruz. 4. Küçük, kimsesiz plaj yolun aşağısında. Çocuk arabasını yolun kenarına plaja inen merdivenlere bırakırken Rüya her seferinde şöyle diyor. Burada hırsız olmaz. Hemen eşyalarımızı taşlara yayıp soyunup diz boyu denize gidiyoruz. O zaman diyorum ki şimdi sakın ha sen daha açılma. Ben bir yüzeyim geleyim sonra oynarız tamam mı? Tamam. 5. Aklım arkamda yüzüp açılıyorum. Sonra durup kıyıda mayosunun kırmızı renginde bir leke olarak gördüğüm Rüya'yı ne kadar sevdiğimi düşünüyorum. Denizde gülmek geliyor içimden. O kıyıda duruyor, biraz kıpırdıyor. 6. Geri dönüyorum kıyıda. A. Tepinmece. B. Islatmaca. C. Baba ağzından su fışkırt. D. Yüzüyor gibi yapmaca. E. Denize taş atmaca. F. Mağara ile konuşmaca. G. Hadi korkma yüz gibi yerleşmiş oyun ve törenleri oynuyor, tekrarlıyor, yeniden oynuyoruz. 6. Senin dudakların morardı, üşüyorsun. Hayır, üşüyorum. Üşüyorsun, çıkıyoruz. Konuşma ve tartışmalarından sonra çıkıyoruz. Bir Rüya'yı kurulayıp tam mayosunu değiştirirken, 7. Birden kollarımdan fırlayıp boş plajda çırılçıplak koşmaya ve kahkahalar atmaya başlıyor. Ayağımda ayakkabı olmadığı için çakıl taşların üzerinde koşmaya çalışırken topallıyorum. Ve çıplak, Rüya daha da gülüyor buna. Bak pabuçlarımı giyersem seni yakalarım diyorum. Çığlıklar arasında dediğimi yapıyorum. 8. Dönüş yolunda Rüya'nın arabasını iterken ikimiz de yorgun ve memnunuz. Hayatı ve arkamızda bıraktığımız denizi düşünüyoruz. Ve hiç konuşmuyoruz. Okula gitmeyeceğim. Okula gitmeyeceğim. Çünkü çok uykum var. Üşüyorum. Okulda kimse beni sevmiyor. Okula gitmeyeceğim. Çünkü orada 2 çocuk var. Benden büyükler. Benden daha kuvvetliler. Ben yanlarından geçerken ellerini açıyorlar. Böyle yolumu kesiyorlar. Korkuyorum. Korkuyorum. Okula gitmeyeceğim. Okulda vakit bir türlü geçmiyor. Her şey dışarıda kalıyor. Okulun kapısının dışında. Evdeki odam mesela. Sonra annem, babam, oyuncaklarım, balkondaki kuşlar. Okulda onları düşünürken ağlamak istiyorum. Pencereden dışarı bakıyorum. Dışarıda gökte bulut var. Okula gitmeyeceğim. Çünkü orada hiçbir şeyi sevmiyorum. Geçen gün bir ağaç resmi yaptım. Öğretmen, çok ağaç olmuş, aferin dedi. Bir tane daha yaptım. Bunun da yaprakları yoktu. Sonra onlardan bir tanesi geldi, benimle alay etti. Okula gitmeyeceğim. Akşam yatarken ertesi gün okula gideceğimi düşününce canım sıkılıyor. Diyorum ki, okula gitmeyeceğim. Diyorlar ki, hiç olur mu? Herkes okula gider. Herkes mi? Herkes gitsin o zaman. Ben evde kalsam ne olur? Zaten dün gitmiştim. Yarın gitmeyeyim. Öbür gün giderim. Evde yatağımda olsaydım ya da odada kendi başıma. Şu okulda olmasaydım da nerede olursam olayım. Okula gitmeyeceğim. Hastayım. Görmüyor musunuz? Okul deyince midem bulanıyor. Karnım ağrıyor. O sütü bile içemiyorum. Süt içmeyeceğim. Hiçbir şey yemeyeceğim. Okula da gitmeyeceğim. Çok üzülüyorum. Kimse beni sevmiyor. Okulda o 2 çocuk var. Ellerini açıp benim yolumu kesiyorlar. Öğretmene gittim. Öğretmen, peşimden niye geliyorsun dedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ama kızmayacaksın. Ben hep öğretmenin peşinden gidiyorum. Öğretmen de benim peşimi bırak diyor. Artık okula gitmeyeceğim. Neden mi? Çünkü okula gitmek istemiyorum da ondan. Teneffüs olunca bahçeye de çıkmak istemiyorum. Tam herkes beni unutmuşken teneffüs oluyor. O zaman her şey birbirine karışıyor. Herkes konuşuyor. Öğretmen bana kötü bakıyor. Güzel de değil. Okula gitmek istemiyorum. Beni seven o çocuk var. Bir tek o. O iyi bakıyor. Kimseye söyleme ama ben de o çocuğu seviyorum. Oturduğum yerde öyle duruyorum. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Gözlerimden yaşlar akıyor. Okulu hiç sevmiyorum. Okula gitmek istemiyorum diyorum. Sonra sabah oluyor ve okula götürüyorlar beni. Hiç gülemiyorum. Önüme bakıyorum. Ağlamak istiyorum. Sırtımda askerler gibi koca bir çanta. Yokuş yukarı çıkıyorum. Gözüm yokuşa çıkan küçük ayaklarımda. Her şey çok ağır. Sırtımdaki torba, midemdeki sıcak süt. Ağlamak istiyorum. Okula giriyorum. Bahçe kapısı demir ve kara. Kapanıyor. Anne bak ben içeride kaldım. Ağlıyorum. Sonra sınıfa gidip oturuyorum. Dışarıdaki bulut olmak istiyorum. Kalem, defter, silgi, kahrolsun hepsi. Rüya kederlenince. Biliyor musun canım, senin böyle kederli olman beni çok üzüyor. Sanıyorum gövdeme, ruhuma, nereyse işte içime bir yerlere yerleştirilmiş bir içgüdü var. Seni kederli görünce ben de kederleniyorum. Sanki bir bilgisayar programı içimde şöyle diyor. Rüyayı kederli görünce kederlen bakalım sen de. Böylece ben de hiç hesapta yokken kederleniyorum birdenbire. Oysa günlük hayatın içinde ya buzdolabını karıştıracaktım şimdi, ya da gazeteyi, ya aklımı, ya da saçlarımı. Dalmış gitmiştim hayatın. Dur bir dakika, bakayım. Ben buna da bir karşılık bulayım havalarına ki, ah bir baktım rüya, suratı bir karış asılmış, vücudu dertap olmuş, kendini divana atmış, yatmış, ne de umutsuz olmuş. Yan gözde dünyaya ve onun dünya bakışına bakan babasına bakıyor. Bir elinde mavi tavşanı, öteki eli mutsuz yüzüne olmuş yatsızlık. Yine de yürüdüm mutfağa, karıştıra karıştıra aklımda buzdolabı çekmecelerini. Ne olabilir acaba? Karnım ağrıyor yoksa. Belki de hüznün tadını keşfediyordur. Bırak kederlensin, kendi kokusu ve yalnızlığının içine girerek. Herkes mutluyken mutsuz olabilmeyi başarabilmek, akıllı olmanın birinci şartıdır. Akıl değil, zeki. Sanırdım eskiden, Borges'in elbette bütün gençler gibi, ben de elimden geldiğince mutsuz olmaya çalışıyorum. Yolundaki sözlerini severim. İyi de, o bir genç değil, daha bir çocuk o. Sessizlik. Buzdolabını açtım, kocaman kıpkırmızı dop dolu bir elma aldım ve hart. Bütün gücümle ısırdım onu. Mutfaktan çıktım, aynı şekilde yatıyor, düşündüm. Yavaşça sokul ona. Gel, zar oynayalım de. Kutu nerede? Kutuyu bulun. Kapağını açarken birbirinize sorun. Sen hangi rengi alıyorsun diye. Ben yeşil. Ben de kırmızı o zaman. Sonra zarları at, kareleri say. Onun kazanmasını sağla. Biraz arayı açıp keyiflenirse, sevinçle diyecektir ki, aldım başımı gidiyorum. Al başını git, bütün oyunları kazan. Bazen ama sinirleniyorum da, bir kere ben de kazanayım diyorum. Bir kerecik olsun kaybetmeyi de öğrensin artık bu kız. Olmuyor. Zarları fırlatıyor, oyunu bozuyor. Bir köşede somurtup oturuyor. Yerden yüksek oynamayı önereyim. Masalardan sandalyelere, sandalyelerden koltuğa, divana, öbür masaya, kaloriferin kenarına basabilirsin. Yere de basabilirsin ama ayağın yerdeyken yakalanırsan ebesin. Ama fazla sıçrama. En iyisi koşturmak. Evin içinde, masaların etrafında, odadan odaya, sandalyelerin çevresinde, televizyon en son cinayetlerden, askeri darbelerden, isyanlardan, dolardan, borsadan ve güzellik yarışmalarından söz ederken, bakın bize, bakın nasıl da koşturuyor da hiç aldırmıyoruz size ve saçmalıklarınıza. Sehpaları devirip lambaları düşürüyoruz. Gazetelerin, kuponların ve kartonların şatoların üzerinden geçiyoruz. Kanter içinde, bağırarak ama tam da ne diye bağırdığımızı bilmeyerek. Çılgınca koşarken bazen elbiselerimizi çıkarıyoruz. Çikolata paketlerinin, boyama kitaplarının, kırık oyuncakların, su şişelerinin, eski gazetelerin, atılmış plastik torbaların, terliklerin, kutuların üzerinden ne kadar da hızlı geçiyoruz biz, bir bilseniz. Ama yapamadım bunu da. Bir kenarda oturdum ve uğultulu şehrin üzerinde sessizce biriken kir rengine baktım. Televizyon açıktı. Ama sesi hiç mi hiç duyulmuyordu. Tıkırtısından anladım. Damda o huzursuz martılardan biri ağır ağır yürüyordu. Biz, ben oturarak, rüyada yatarak, ikimiz hiç konuşmadan pencereden dışarı birlikte uzun uzun baktık da, o kederle ben sevinçle bu dünyada olmak ne güzelmiş gene de anladık. 8. ayrımın sonu, sayfa 96.